Ayrım 45, sayfa 600. Hipnozcu Lars Kepler. İki gün sonra Lydia'nın cesedini çıkartmaları için göle bir dalgıç ekibi gönderildi. Otobüs 64 metre derinlikte, altı tekerinin üzerindeydi. Sanki yolcu almak için bir durakta durmuş gibiydi. Bir dalgıç ön kapıdan otobüsün içine girip el fenerini boş koltuklarda gezdirdi. Tüfek arka kapının yanında duruyordu. El fenerini yukarı tuttuğunda dalgıç Lydia'yı gördü. Sırtı otobüsün tavanına dayalı, elleri ve boynu aşağı doğru sarkmıştı. Yüzünün derisi gevşeyip sarkmaya başlamıştı. Kızıl saçları suya karışmış, ağır ağır dalgalanıyordu. Dudaklarında bir rahatlık vardı. Gözleri uykudaymış gibi kapalıydı. Kaçırıldıktan sonra birkaç gün nereye getirildiğini bilememişti Benjamin. Lydia kendi evine ya da Marek'in evine götürmüş olabilirdi. Lydia'nın koluna enjekte ettiği uyuşturucunun etkisiyle ne olduğunu bile anlayamamıştı. Belki ilk yaptığı uyuşturucunun etkisi geçmeye başlarken yeniden uyuşturucu enjekte etmişti Lydia. Çünkü o ilk günler belleğinde hala karanlıktı. Kendine geldiğinde kuzeye doğru ilerleyen bir arabanın bagajındaydı. Onu gece kaçırdıkları için cep telefonunun olacağını tahmin etmemişlerdi. O da pijamasının cebine koyduğu telefonunu çıkartıp Eric'i aramıştı. Sesi arabanın içinden duyulmuş olmalı ki yakalanmıştı. Ardından acı dolu günler başlamıştı. Eric ile Simone o günlere dair çok az bilgi alabilmişlerdi Benjamin'in ağzından, o da bin bir zahmetle. Boynuna bir köpek tasması geçirilip Yussi'nin evinde yerde yatmaya zorlandığının dışında pek bir şey öğrenememişlerdi. Hastaneye getirildiği günkü durumuna bakılırsa günlerce aç ve susuz bırakılmıştı. Bir ayağı kısmen donmuş ama iyileşebilmişti. Yussi ile Unbrit'in yardımıyla kaçmayı başarabildiğini anlattıktan sonra bir süre susmuş, arkasından evi aramaya çalışırken Yussi'nin onu yakalanmaktan nasıl kurtardığını, karın üzerinde nasıl koştuğunu, Lydia burnunu keserken Unbrit'in nasıl çığlıklar attığını anlatmıştı. Eski araba yığınlarının aralarında emekleyerek dolaşmış, karla kaplı otobüslerden birinin penceresinden girerek saklanmıştı. Otobüsün içinde bulduğu birkaç kilim ve bir battaniye sayesinde donmaktan kurtulmuştu. Kilimlere ve battaniyeye sarınarak şoför koltuğuna kıvrılıp yatmıştı. Birkaç saat sonra annesiyle babasının sesine uyanmıştı. ''Hayatta olduğumun farkında değildim.'' diye fısıldadı Benjamin. Sonra Marek'in onları tehdit ettiğini duymuştu. Birden gözüne otobüsün kontak anahtarı çarpmış, hiç düşünmeden anahtarı çevirmişti. Otobüsün farları yanmış, motoru öksürerek çalışmış ve Benjamin Marek'in durduğunu düşündüğü yere doğru öfkeyle sürmüştü. Benjamin susmuş, yanağından birkaç damla gözyaşı süzülmüştü. Umeo hastanesinde geçirdiği iki günden sonra yürüyebilecek kadar toparlanmıştı Benjamin. Eric ve Simone ile birlikte ameliyat sonrası bakım bölümünde yatan Yuna Linna'yı ziyarete gitti. Marek'in sapladığı makastan dolayı baldırı epeyce hasar görmüştü ama 3 haftalık bir istirahattan sonra eski haline dönebilecekti. İçeri girdiklerinde bir kadın Yuna'nın yanına oturmuş yüksek sesle kitap okuyordu. Yumuşak sarı saçlarını örgü yapıp omzundan sarkıtmıştı. Güzel bir kadındı. Kadın ayağa kalkarak gelenlerle selamlaştı. Adı Disa'ydı. Yuna'yla eski arkadaşlardı. ''Bir okuma grubumuz var. Yuna'nın da katılmasını istiyorum.'' dedi Finn aksanıyla. Virginia Woolf'un Deniz Feneri adlı romanı vardı elinde. ''Arama kurtarma bana küçük bir daire kiraladı.'' dedi Disa gülümseyerek. ''Arlanda havaalanından itibaren size polis eşlik edecek.'' dedi Yuna. Simone ile Eric bu teklife karşı koydular. Polis de daha fazla haşır neşir olmadan çocuklarıyla yalnız kalmak istiyorlardı. Benjamin doktorların 4. gün yaptıkları rutin ziyarette taburcu edildiğinde Simone hemen Stockholm'e uçak bileti ayırtıp arkasından da kahve almaya gitti. Ama hastane kafeteryası ilk kez kapalıydı. Dinlenme odasındaysa bir sürahi elma suyuyla birkaç galetanın dışında bir şey yoktu. Açık bir kafe bulmak için dışarı çıktı ama her taraf kapalıydı. Koca şehir huzur dolu bir sessizliğe gömülmüştü. Bir demir yolu hattının önünde durup gözleriyle uzayıp giden parlak rayları izledi. Toprak set ve traverslerin üzerleri karla kaplıydı. Uzakta bir yerlerde beyaz buzları ve karanlık ışıltılı sularıyla geniş Ume nehrinin aktığını hissedebiliyordu. İşte ilk defa orada içinin rahatladığını hissetti Simone. Bütün dertleri geride bırakmışlar, Benjamin'i geri almışlardı. Arlanda havaalanına indiklerinde onları Yuna Linna'nın ayarladığı polisler ve mikrofon ve kameralarıyla onlarca gazeteci bekliyordu. Birbirleriyle sessizce anlaşıp başka bir çıkışa yöneldiler. O kalabalığın arkasından dolaşıp bir taksiye bindiler. Şimdi Birger Jarl Oteli'nin dış kapısında kararsız bir şekilde dikilmiş ne yapacaklarını düşünüyorlardı. En sonunda yürümeye karar verip Svea Vågen Caddesi'ne geldiklerinde durup etraflarına baktılar. Benjamin'in üstünde polisin kayıp eşya bürosundan aldıkları bir eşofman, Simone'nin havaalanındaki tezgahtan aldığı turist versiyonu, Sami beresiyle bir çift ona biraz küçük gelen Lovica eldiveni vardı. Ortada incin top oynuyordu, her yer kapalı gibiydi. Metro istasyonları, otobüs durakları, restoranlar sanki dinlenmeye çekilmişlerdi. Erik saatine baktı, öğleden sonra 4'tü. Aceleyle giden bir kadın gördüler, elinde kocaman bir kağıt torba vardı. "Noel," dedi Simone birden, "bugün Noel arifesi." Benjamin şaşkın gözlerle annesine baktı. "Demek bu yüzden önümüze gelen herkes mutlu yıllar diyor," dedi Erik gülümseyerek. "Peki biz ne yapacağız?" diye sordu Benjamin. "Orada açık bir yer var," dedi Erik. "Noel yemeğimizi McDonald's'ta mı yiyeceğiz?" dedi Simone. Yuvarlak kütüphane binasının alt tarafındaki restorana doğru acele adımlarla giderlerken inceden bir yağmur yağmaya başladı. Hardal renkli kütüphaneyi çevreleyen duvara dayanmış çirkin bir restorandı. Tezgahın arkasında 60 yaşlarında bir kadın vardı. Hiç müşteri yoktu. "Keşke bir kadeh şarap olsaydı," dedi Simone, "ama sanırım burada imkanı yok."
"Milkshake'e ne dersin?" dedi Eric.
"Vanilyalı mı, çilekli mi, çikolatalı mı?" diye sordu kadın somurtarak. Simone içinden bir kahkaha tufanının yükseldiğini hissetti ama kendini tuttu. Ciddi bir ifade takınarak "çilekli," dedi. "Tabii ki çilekli." "Ben de," diye atıldı Benjamin. Siparişlerini somurtkan bir ifadeyle kasaya yazan kadın "hepsi bu mu?" diye sordu. "Sen her şeyden bir parça al işte," dedi Simone Erika. "Biz gidip oturalım." Benjamin'le birlikte boş masalara yöneldiler. "Pencere kenarına oturalım," diye fısıldadı Simone Benjamin'e gülümseyerek. Oğlunun yanına oturup sarılınca yanaklarından aşağıya yaşlar süzüldüğünü fark etti. Dışarıda uzun bir havuz vardı. Her zaman olduğu gibi boş ve kirliydi. Yalnız bir kaykaycı gürültülü bir şekilde buz parçalarının arasında kayıyordu. Yüksek Ticaret Okulu'nun arkasında çocuklar için yapılmış tekerden salıncağın yanındaki bankta yalnız başına bir kadın oturuyordu. Önünde boş bir alışveriş arabası vardı. Salıncak tekeri rüzgarda salınıyordu.
"Üşüyor musun?" diye sordu Simone.
Benjamin cevap vermedi, yalnızca yüzünü annesinin göğsüne dayadı, defalarca başını öptü annesi. Erik masaya sessizce bir tepsi koyduktan sonra gidip tezgahta duran diğer tepsiyi de getirdi. Oturup tepsideki yiyecek paketlerini açmaya başladı. "Harika," diye oturduğu yerde doğruldu Benjamin. Yiyeceklerin yanında eşantiyon verilen oyuncağı oğluna uzatan Erik, "Mutlu Noeller," dedi.
"Teşekkürler baba," dedi Benjamin oyuncağın plastik paketine bakarak.
Simone oğlunu inceliyordu. İnanılmaz zayıflamıştı. Başka bir şey daha var diye düşündü. Sanki üzerinde hala bir ağırlık var gibiydi. Aklını kurcalayan, ona eziyet eden, ezen bir şey. Sanki hep uzaklarda bir yerlerdeydi. Kendi içine bakar gibi diye düşündü Simone. Sanki karanlık bir pencerede kendi aksine bakar gibi. Erik'in elini uzatıp oğlunun yanağını okşadığını görünce yine ağlamaya başladı. Fısıldayarak özür dileyip başını cama doğru çevirdi. Rüzgar çöp kutusundan havalandırdı, naylon bir torbayı cama yapıştırmıştı.
Biraz bir şeyler yesek dedi Eric.
Benjamin kocaman bir hamburgeri yemeye hazırlanırken Eric'in telefonu çaldı. Eric açmadan önce numaraya baktı, Yuna'ydı.
Mutlu Noeller Yuna dedi.
Eric dedi Yuna, Stockholm'e döndünüz mü?
Noel yemeğimizi yiyoruz.
Sana oğlunu bulacağımızı söylemiştim, hatırlıyor musun?
Evet hatırlıyorum.
Ama arada bir kuşkuya kapıldığın oldu.
Evet oldu dedi Eric.
Ama ben başaracağımızı biliyordum diye söze devam etti Yuna. Sesinde ciddi bir Fin aksanı vardı.
Ben emin değildim.
Biliyorum, fark ettim dedi Yuna. İşte bu yüzden sana söylemem gereken bir şey var.
Evet.
Ben dememiş miydim dedi Yuna.
Nasıl yani?
Haklıymışım değil mi?
Evet haklıymışsın dedi Eric.
Mutlu Noeller diyen Yuna telefonu kapattı.
Eric şaşkın gözlerle bir süre önüne baktıktan sonra bakışlarını Simone'ye çevirdi. Şeffaf tenine ve geniş ağzına baktı. Son günlerde yaşadıklarından dolayı gözlerinin etrafında derin çizgiler belirmişti. Simone gülümsedi ve ikisi birlikte dönüp Benjamin'e baktılar. Eric uzun bir süre oğlunu seyretti. Ağlama isteğini bastırmaktan boğazına bir ağrı saplanmıştı. Benjamin ciddi bir ifadeyle patates kızartması yiyordu. Düşüncelere dalmıştı. Gözlerinde bir boşluk vardı. Anılarına gömülmüş gibiydi. Anılarının arasındaki boşluğa Eric sağlam elini uzatıp oğlunun parmaklarını tutarak yüzüne bakmasını sağladı.
''Mutlu Noeller baba'' dedi Benjamin gülümseyerek. ''Al sana biraz patates hediye edeyim.''
''Yiyeceklerimizi alıp büyük babaya gitmeye ne dersiniz?'' dedi Eric.
''Sen ciddi misin?'' dedi Simone.
''Noel'de hastanede yatmak kim bilir ne zevklidir.''
Gülümseyerek Eric'e bakan Simone cep telefonunu çıkartıp bir taksi çağırdı. Benjamin kasada duran kadının yanına gidip yiyecekleri koymak için bir torba istedi. Taksi ağır ağır ilerlerken oğlu ve karısının taksinin camında yansıyan görüntülerine baktı Eric. Odenplan meydanında süslenmiş devasa bir Noel çamı vardı. Etrafını sarmalayıp tepesindeki parlak yıldıza doğru uzanan ışıl ışıl binlerce ampulle uzun ve genişçe dikiliyordu meydanda. Sanki el ele tutuşup dans edermiş gibi geçtiler ağacın yanından.
Kitabın sonu. 26 Temmuz 2024. Sayfa 607.